Selamünaleyküm. Şimdi bir düzeltme yapalım. O zaman kaydı alırken herhalde doktor diye nitelendirilmişti ama şu anda tabii görev yerimiz değişti. Ben 23 yıl 90'dan 2013 yılına kadar Osmanlı arşivlerinde uzman olarak çalıştım. 2013 yılında Yalova Üniversitesi ne öğretim üyesi olarak başladım. Şu anda da Yalova Üniversitesi'nde yardım doçent olarak görevime devam ediyorum. Şimdi tabii çok kritik bir nokta. Hani bugüne kadar öğretilen tarihi tersine demeyeyim ama hani bir neyin nasıl olduğunu gösterip ondan sonra hükmü vermeye bırakmak. Yani biz daha önce konferanslara gittiğimizde iki şey çıkıyordu. Yani şimdi tarihi anlatırken işte derseniz ki Vahdettin tarafından Atatürk görevlendirildi dediğiniz an iki şey çıkıyordu ortaya. Yani Vahdettinci misiniz, hilafetçi misiniz yoksa başka şekilde mi? Bu ikilem hepimizin zihninde bugüne kadar getirilen bir olaydı ve böyle geldi. Yani biz de bunu belli döneme kadar geldiğimizde hep böyle zannettik. Ben 1999 yılında Milli Mücadele'de Din Adamları tezimi yapıp 99'da aynı dönem işte 28 Şubat'ın çok derin olarak devam ettiği bir dönemde bu tezi yaptım ve bu tezde ben milli mücadelenin boyutlarını, milli mücadelenin gelişimini ve milli mücadelede işlenen metodu ve bugüne kadar öğretilen şeylerin neler olup neler olmadığı konusunu da burada ele aldım ve belgeleriyle ortaya koymuştum Osmanlı belgelerinden. Aynı zamanda o dönemde bir Şahbaba çıkarılmıştı ya, Murat Bardakçı'nın o eser de önemli bir eserdi. Orada bazı şeyler ilk defa ortaya koymuştu. Ama şu an bakıyoruz ki işte 23 Nisan'larda bizim o dönemde söylediklerimiz şimdi yarı yarı belki gündeme gelmeye başladı. Yani Anadolu'ya çıkış nasıl oldu? İşte görevlendirme nasıl oldu? İşte Samsun'a çıkışın boyutları gibi olaylar yeni yeni artık bizim gündemimize de oturmaya başladı. Şimdi burada öncelikle konumuz Vahdettin ama şunu söylemek istiyorum. Belki Vahdettin konusu ben 40 dakikalık bir süreç belirledim. Hatırlatırsanız memnun olurum. Diğer kısmı soru cevap kısmına ayırmak istiyorum. Ama şunu belirtmek istiyorum. Belki bu süreç içerisinde biz Vahdettin'i bitiremeyebiliriz. Çünkü Vahdettin'in dönemi ve Vahdettin'in bulunduğu süreç Osmanlı Devleti açısından çok parlak bir dönem değil. Bu dönem olayları çok gelişen, bu dönem ani olayların geliştiği ve olayların birbiri içerisinde olduğu bir dönem. Onun içinde belli süreci yani milli mücadelenin başlangıç sürecini, milli mücadelenin öncesi, milli mücadele döneminin olaylarını incelemeden veya ortaya koymadan Vahdettin'in kim olduğu veya ne olduğu konusunda net bir yargıya varamayız. Öncelikle Vahdettin kimdi? Şimdi Vahdettin Abdülmecid'in işte bizim biliyorsunuz ki birinci Abdülmecid diyoruz. Çünkü bir Abdülmecid daha var. Abdülmecid 1830-40'tan 1861 dönemine kadar görev yapan Osmanlı'nın görev yaptığı padişahlardan birisi. Ve bunun oğulları 4 tane oğlu vardır. Arda arda tahta geçmiştir. Bunların birincisi 5. Murat. İkincisi biliyorsunuz 2. Abdülhamit Han. Üçüncüsü Mehmet Reşat. 5. Mehmet Reşat. Altıncısı Mehmet Vahdettin. Bunların hepsi arkadaşlar kardeştir. Arda arda göreve gelmiştir. Ve Bu görevde biliyorsunuz ki 5. Murat 9 aylık bir süreçte tahtta kalmıştır ve yani rahatsızlığı sebebiyle halledilerek o döneme 2. Abdülhamit işte belki imparatorluğun en uzun saltanatının sürüldüğü 33 yıllık bir süreç Abdülhamit dönemi başlamıştır. 1876 biliyorsunuz. Yani 1876'da 3 hadise ard arda gelmiştir. Bu da çok önemlidir. Bir, Abdülaziz'in şehit edilerek yani Osmanlı belgelerinde de gördüğümüz şey odur ki Abdülaziz'in bir suikast veya planlanmış bir şekilde tahttan indirilip şehit edildiğini görüyoruz. Aynı yıl içinde 5. Murat yine tahta çıkıyor. Aynı yıl içerisinde 9 ay sonra iniyor ve 1876'da 2. Abdülhamit Han bu yılın içerisinde tahta geçiyor. Şimdi bizim Mehmet Vahdettin 1861 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İşte Abdülmecid'in 4. oğludur. Dedim ya bu aile ard arda tahta çıkmış bir ailedir. Vahdettin tahta çıktığında tam 57 yaşındadır arkadaşlar. Ve kendisi uzlet bir hayatta yani sakin bir hayatta Çengelköy'de bir köşkte kalan ve orada hayatını devam ettiren ve biliyorsunuz ki Osmanlı'nın belki en fazla tartışılan bu taht mevzu işte 1. Ahmet'le birlikte bir usule gelmişti. Ekberiyet ve erşeriyet. Büyük olan ve reşit olan, reşit olmak şartı aranarak böyle bir yol takip edildi ve ondan sonraki aşamada evet bir takım hadiseler elbet bu neticede saltanat olayı bazı hadiseler her dönemde zuhura gelmiştir. Taht olayları diyelim yani. Ve Mehmet Vahdettin 57 yaşında bu tahta çıkmıştır, getirilmiştir. 4 Temmuz 1918'de 57 yaşında tahta çıkmış. Genelde Ramazan, bir Ramazan günüdür bu dönem yani o dönemi ele aldığımızda ve tabii o dönemde şeylerde resimlerde göreceğiniz bir kareyi de düzeltmek istiyoruz. Tabii romatizmal rahatsızlığı olduğu için genelde asayla yani bize gösterilen resimlerde de genelde asayla görürsünüz ki evet bu da bir romatizmal rahatsızlığından dolayı bu asayı kullanmıştır. Tahta geldiğinde biliyorsunuz ki şunu söylemiştir. Bu çok önemlidir. Bunu gerçekten dikkate almak lazım. Neyin olduğunu veya neyin olacağını görmek açısından. Mehmet Vahdettin tahta geldiğinde şunu söylemiştir. Çünkü devlet 1914'te İttihat Terakki hükümetinin işte Talat Paşa sadrazamlığında Enver Paşa'nın Harbiye Nazırı, Cemal Paşa'nın Bahriye Nazırı vesaire gibi dönemin yani İttihatçıların ikinci dönemidir ve bu dönem en keskin dönemdir İttihat Terakki açısından yani uygulamaları bakımından vesaire işte Ermeni sevk ve iskanının kararının alındığı bir dönemdir 1915 ve en önemlisi Çanakkale Savaşı gibi Birinci Dünya Savaşı ki bunu da bir açıklamak lazım kusura bakmayın yani ben şey yaparken belli kafamızda bugüne kadar gelen olayların da cevabını vererek açıklamak istiyorum. Bize öğretilen resmi tarihin birisi de yani Osmanlı Devleti'nin veya İttihat Terakkicilerin Birinci Dünya Savaşı'na Almanların yanında güle oynaya savaşa girdiğini söylerler. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Şimdi her şeyi ortaya koymak lazım. Arşiv belgeleri bize gösteriyor ki Osmanlı arşivlerindeki belgeler 1914 yılında ve daha öncesindeki bloklaşmalar yani itilaf ve ittifak devletleri dediğimiz devletlerin bir araya gelişler işte müttefik devletler dediğimiz İngiltere, Fransa, İtalya vesaire gibi ve diğer tarafta Almanya, Avusturya daha önce İtalya daha sonra İtalya öbür tarafa geçerek Bulgaristan ve bizim tarafımız gibi yapılar yavaş yavaş oluşmaya başlarken Osmanlı Devleti de yani Harbiye Nazırı o dönemde işte Enver Paşa genç bir kişidir, ateşlidir, çok itirazlıdır, deli değildir. Yani bunu da hakkı yerine koymak lazım. Türkiye'de ideolojiler belli kişileri kenara atma yoluna gidilmiştir. Yani Kemalizm ideolojisini yerleştirmek için Enver'in bir şekilde ya hain olması lazımdı ya da şeyi olmayan işte efendim müthiş hayalleri olan, hayalist vesaire bir adam pozisyonu gibidir ki bunun böyle bir şey yok. Evet, hayalisttir çünkü hayali var da ama bu denildiği kadar deli, divane vesaire bir insan asla değildi. Enver Paşa 1914'ten sonra 15'lerde sürekli Avrupa'ya gitti ve ittifak arayışları yaptı. İlk gittiği yer İngiltere'dir. Bize öğretilen de hep işte bir Almanya'ya gidildi, işte ittifak kuruldu ve biz Almanya'nın yanında savaşa girdik. Hayır. Önce Enver Paşa İngiltere'ye gitti. Yanınızda yer alabilir miyiz? Yani sizinle. İngiltere dedi ki siz bir hasta adamsınız. Yani gücünüz vesaireniz yok. Sizi biz bize yük olursunuz. Biz sizinle birlikte savaşa giremeyiz. Fransa'ya gitti. Fransa'dan da aynı cevabı aldı. İtalya'ya gitti. Zaten İtalya'nın o dönemde tam şeyi yoktu. Yani bizim tarafımızdaydı. Güya bizim blok içerisinde ama daha sonra saf değiştirdi. Ve bunun üzerine en sonunda ister istemez Almanlar da aslında bizi çok sevdikleri için o cepheye almadılar. Neden? Bizim o dönemde yani son dönem olmasına rağmen bizim hakimiyet alanımız hala Orta Doğu'dan, Yemen'den vesaire, Filistin, Suriye vesaire gibi İngiltere'nin yollarını kesebilecek noktalardaydı yani. Balkanlarda evet fazla bir şeyimiz kalmamıştı. 1912'den sonra Balkanlardan çekilmiştik. Balkanlarda ama onun dışında Arap Yarımadası vesaire, Irak vesaire, Suriye gibi bölgelerde hala Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti devam ediyordu. Bu da Almanları İngiltere'yi yolunu kesici bir önlem olarak düşünüldüğü için Almanlarla bir ittifak kuruldu. Zorunlu ittifaktır. Bunu söyleyeyim yani. Kimse güle oynaya Almanların yanına gitmemiştir. Bunu da bizim öğretilen bu tarihi süreç içerisinde iyi okumamız lazım. Bunu da göz önüne almamız lazım. Şimdi burada Osmanlı Devleti 7 düel dediğimiz 7 cephede yani işte Romanya'dan bir cephe Romanya'dadır. Romanya'dan, Suriye'den, Yemen'den, işte Çanakkale'den, efendim bir tarafta Sarıkamış vesaire gibi bütün hatlarda 7 düel dediğimiz işte 7. Ordunun Suriye cephesi veya Yıldırım Orduları dediğimiz grubunda aynı cephede. Filistin'de aynı şekilde işte 1916'da Kütülamare'de İngiliz generali Townsend'ın esir alınması ve yenilmesi ve Townsend'ın Büyükada'ya esir olarak getirilmesi Osmanlı'ya bir noktada belli dönemlerde gösterilen işte Çanakkale Savaşı gibi durumlar ve daha sonra işte nedir? Sarıkamış'ta olunan durumlarla süren bir 4 yıl yani 1918, 14, 18 arası elde avuçta bir şey kalmayan Ermenilerin sürekli çeteler kurarak burada da bir düzeltme yapmak istiyorum. 1912'ye kadar Osmanlı'da gayrimüslimlerin askere alma zorunluluğu yoktu arkadaşlar. Gayrimüslimler askere alınmıyorlardı. 1912'ye kadar. 1912'den sonra gayrimüslimlerin de askere alınma kararnamesi çıktıktan sonra 1900 14'lerde artık işte umumi harp ilanı fetvası çıkınca yani işte Birinci Dünya Savaşı'na girişle birlikte gayrimüslimlerin de askere alınması ve askere gelmesi gerekiyordu. Burada en fazla elemanı olan o dönemi düşünüyoruz. 1915'e daha gelmemiştik. Ermeniler vardı ve Ermeniler bu olayı kabul etmediler. Yani askere gitmeyi kabul etmediler. Ve çeteler kurarak, işte köy basarak veya köylere, dağlara çekilerek bu askere gitme olayından vazgeçtiler. Ve bu hadiseler, birbiri ardına geliyor olaylar tabi. 1914 ile 15'in Nisan'ına kadar, 24 Nisan dün için çok önemlidir. Ermeniler bu günü çok önemserler. 24 Nisan'da ne olmuştu? Yani bir şey de benim Ermeni ve göç meselesi de bir alanımdır. Çünkü arşivde bu noktayı da çalıştım. Ve 1915'in Nisan'ına doğru bunlar köyleri basma, geriye kalan savaş emri verilmiş, seferberlik emri, millet savaşa çıkmış ve geride kalan çoluk çocuk, ihtiyar vesaire gibi alanlarda sürekli baskınlar yapmaya, köy basma vesaire gibi sürekli faaliyet içindeler. Komitalar harekete geçmiş vesaire olmuş. Bir olay daha var. Tarih tabi her şeyi kaydeder arkadaşlar. Tarihin gözünden hiçbir şey kaçmaz. 1909 yılında Abdülhamid'i tahttan indiren gruplar, hedef biriydi o zamanlar. Belki bugünlerle de aynı şey kesişebiliyor. Neden kesişiyor? Abdülhamid'i tahttan indirirken, yani hedef tekti. Abdülhamid önemli olan tahttan indirilsin. Sırplar, Sırp çeteleri, Bulgar çeteleri, Ermeni komitalar, Hınçak, Taşnak, Sütyum vesaireler, Jön Türkler, İttihat Terakki ve bunun gibi gruplar aynı şeyde birleştiler. Bir noktada. Hepsi bir araya geldiler. Hedef Abdülhamid'i tahttan indirmek ve indirdiler. Hedefe ulaşıldı. Sonra herkes alanına çekildi. Ve alanından faaliyete başladı. Birlikte hareket ettikleri Ermeni komitaları 1914'lere gelindiğinde İttihatçılarla ters düşmeye başladılar. Neden? İttihatçılara dediler ki bize söz vermiş olduğunuz 6 vilayette, yani vilayeti sitte dediğimiz 6 vilayet doğuda. Erzurum, Van. Bunlar vilayettir. İl demiyorum. O dönemde vilayet sistemi olduğu için. Mamuretul Aziz, yani Elazığ, Bitlis, Diyarbakır ve Sivas. Bu eksen vilayeti sittenin sınırları içindeydi. Yani Ermeniler bu bölgede muhtariyet veya özerk bir devlet kurmak istiyorlardı. Ve bunu 1878'deki Berlin Anlaşması'nda muhtariyet verilmesi kelimesini oraya koymuşlardı, koydurmuşlardı. Daha sonra sürekli batılı devletler bunu kaşımışlardır. Sürekli İngiltere vesaire. Hani muhtariyet, hani muhtariyet vesaire gibi. 1914'e gelindiğinde Ermenilere denmiştir ki siz burayı şey yapacaksınız, bize muhtariyeti vermeyecek misiniz artık, bunu Ermeniler soruyor. İttihat Terakki bugüne kadar erteleyerek getirdiği, yani ertelemiştir sonra vesaire gibi, bu dönemde ipler kopmuştur. Yani 1915'in 24 Nisan'ı ve daha sonra iskan ve tehcir. Tehcir kelimesi arkadaşlar 1919'un başlarında İngiltere tarafından üretilen bir sözcüktür. Daha öncesinde tehcir yoktur. Osmanlı belgelerinde sevk ve iskan vardır. Yani bütün belgelerde görülen. 1919'un başında İngiltere buna tehcir kelimesini literatüre sokmuştur bu manada. Ve nihayet İttihat Terakki 1914'lerde ara açılmıştır. Ve artık devlet Ermenilere demiştir ki arkadaşlar durun. Köy basman vesaire etmen, doğru durun, yani doğru duruyorsanız durun gibi. Fakat Ermeniler dışarıdan aldıkları bu sürekli, birazsa Fransa'nın size devlet kurduracağız, Amerika, Rusya ve İngiltere'nin tazikleriyle sürekli şımarmaya devam etmiş. Ve en son 24 Nisan 1915'te, dün, yani dün Nisan'dı, ilk tutuklamalar gerçekleşmiştir. İstanbul'da Komutanın ileri gelenleri ve Ermenilerin bu olayları yönlendiren kişileri İstanbul'da tutuklanmıştır. 24 Nisan 1915'tir. Ve daha sonrasında Mayıs 1915'te ise iskan ve sevk kararı çıkmıştır. Bakanlar Kurulu'na, yani İttihat Terakki dönemine ele aldık. Bu dönemde padişah 5. Mehmet Reşat'tır. Yani Vahdettin'in abisidir padişah olan zat. Ve İttihat Terakki'nin güdümünde, kuklasında olan bir yapıdır. Bunu söylemekte bir beis yok. İşte Musa Kazım Efendi gibi bir Şeyhülislam vardır şeylerinde. Veya Haydarizade diye bir daha sonraki yapıda görev olacak bir kişi vardır. Ve burada İttihat Terakki kendi döneminde bir ciddi bir padişahla karşılaşmamıştır. Yani 5. Mehmet Reşat sadece bir imza makamıdır. Olayları imzalayan bir makam. Ama Mehmet Vahdettin geldiğinde ilk açıklamalarda şunu demiştir Mehmet Vahdettin. Ben şu açıklamayı yapmıştır. Bu çok önemlidir. Yani 1918'dir yıl. Savaş bitmiş. Osmanlı Devleti son anlarıdır. Acaba İşte mütarekiye gidelim mi, gitmeyelim mi, nasıl olacak durum? Herkes bunu mesh ediyor. Çünkü Almanya sulh yapmış, Avusturya sulh yapmış, Bulgaristan savaştan çekilmiş, bir tek geride kalan yer Osmanlı Devleti. Tek kalıyor ve artık o da ne yapacağını düşünüyor. İttihatçılar son bir hamle yapmak istiyorlar vesaire gibi. İşte Mehmet Vahdettin abisinin ölümünden hemen sonra tahta çıkmış. Ve biliyorsunuz ki hani hilafet mevzuu da gündeme geldiğinde orada da gözükecektir. İlk iş arkadaşlar cenaze yerde kaldığı yerde devam eder ama ilk iş biliyorsunuz tahta çıkacak veya halife olacak kişinin bir an evvel tahta çıkışıdır. Ve Mehmet Reşat'ın cenazesi orada dururken doğal olarak Mehmet Vahdettin tahta çıkmıştır. Merasim vesaire yapılmıştır. Ve daha sonra bu taht cenaze merasimi yapılıp Eyüp'te defnedilmiştir. Mehmet Vahdettin şunu söylemiştir. Ben daha önceki abilerim, dedelerim gibi çok mükemmel bir dönemde padişah olmadım. Yani işte deriz ki Kanuni dönemi, Fatih dönemi ki her şey mükemmel. İşte üç kıta, yedi denize hakim olmuş bir hükümdarlıktan kalan bir şeyde değiliz. Belki kalıntı, yani biz bir imparatorluk kalıntısıyız diyoruz ki imparatorluğun Anadolu'ya sıkıştığı bir yapıdır bu. Yani artık Anadolu'ya, koskoca yapıdan bir Anadolu'ya sıkışılmış bir dönemdir. Ve Mehmet Vahdettin diyor ki biz ateşten gömlek giydik. Evet, doğrudur. Ben diyor daha önceki dedelerim veya onlar gibi diyor çok müreffeh, daha iyi dönemlerde padişah olmadım. Ateşten göm, evet doğrudur, ateşten gömlek giydim diyor. Şimdi burada şu var. Mehmet Vahdettin Talat Paşa'dan hükümetin devamını ister. Yani yeni bir hükümet şu anda kurmak istemediğin iddiatçılarla, yani göreve devam etmek istediğini söyler. Ama bir taraftan da Mehmet Vahdettin şunu şeyini yapar. Der ki her atama, her karar vesaireden benim haberim olacak ve ben bunun imza, her kararın üzerine imza atacağım. Yani bu ne demektir? Denetim benim elimde olacak. Yani bildiğiniz padişahlar gibi, eskisi gibi bu sistem işlemeyecek. Yani burada ben varım gibi bir şey gündeme gelmiştir. Ve bu yapı içerisinde işte törenler yapılmış, top sesleri vesaireyle birlikte kutlanmış ve cenaze Eyüp'te abisinin cenazesi burada toprağa verilmiş. Bu dönemde bir şey daha var. Belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. Ben de belki bu noktayı incelerken, daha derinlemesini incelerken gördüm. Genelde şehzadeler, şehzadelik dönemlerinde şeye çıkana kadar genelde sakal bırakmazlardı. Tahta çıkana kadarki süreçte. Tıraş olmak vesaire etmek şehzadeler için bir şekildi. Ve tahta çıkınca genelde sakal bırakılırdı. Yani hükümdarlar açısından diyoruz. Mehmet Vahdettin ise bu süreçte sakalını kesmiştir. Yani sakal bırakmamıştır. Bunun bir tane örneği daha var. Belki dersiniz ki hayatı uzun sürmedi. Kısa bir süreçte yaptı. Yavuz Sultan Selim'dir. Yavuz Sultan Selim de 8 yıllık padişahlığı döneminde sakal bırakma şeyin yani bırakmaya zamanı olmamıştır demek de belki daha önemli bir kısımdır. Şimdi Vahdettin hani bin düşünüp bir söylemek açısından devlet işlerini yaparken iyice müzakere edip daha sonra karar vermek istiyordu. Çünkü hani dersiniz ki zaten olan olmuş ama hala bazı kıtalarda savaş devam ediyor. Yani Suriye cephesinde, Filistin cephesinde ve Yıldırım Orduları dediğimiz yani Atatürk'ün de görev aldığı o dönem o yerde Suriye cephesinde savaş devam ediyor o bölgede. Daha Osmanlı Devleti şey yapmadı. Yani müzakere için, sulh için bir anlaşmaya daha varmadı. İttihatçılar hala yönetimde yani padişah değişti ama İttihatçılar hala görevde devam etmek istiyordu. Şimdi bir özelliği daha var. O dönemde artık otomobiller kullanılmaya başlamıştı. Yani Osmanlı'da da otomobil vardı. Ve genelde Mehmet Vahdettin otomobil yerine genelde atlı saray arabaları gördüğünüz yani o atlı saray arabalarını kullanmayı tercih etmiştir. Buradaki tercih de aslında şöyle bir misal de var döneminde meşhur Vefa yangını İstanbul yangınlarıyla meşhurdur. Yani çok yangın çıkmıştır. Kentler, şehir baştan aşağı yandığı dönemler de olmuştur. Çünkü neticede evlerin yapısı belli olduğu için buna müdahale edebilecek biliyorsunuz tulumbacı dediğimiz şeydir itfaiye teşkilatında. Ve bunlar Vefa'da bir yangın çıkıyor ve yangına gidiyor. Talat Paşa'yı önce gönderiyor alana, yangın alanına. Kendisi ise yangından sonra alana gidiyor ve halk tabi tanımıyor kim gelmiş, kim değişmiş vesaire. Çünkü milletin bir de arkadaşlar elinde avucunda vesaire de bir şey kalmamış. Yani millet bekliyor acaba ne olacak? Yeni bir şey ne çıkacak, ne olacak, ne bitecek yani. Koskoca imparatorluk sona ermiş ve gele gele nereye gelmişsiniz? İşte küçük bir Anadolu'nun içerisine doğru gelmişsiniz ama orayı da size verip verilmeyeceği de daha meçhul. Yangın alanına geliyor padişah ve tabi halkla iç içe oluyor ve padişah yangın alanına geldiğinde bir şey vardır. İnanış diyeyim veya nedir? İtfaiyeciler padişahın da oraya geldiğini görünce daha fazla gayretle yangını söndürmeye çalışırlardı. Yani bunu sağlamak için de bu alana gelmiştir ve tabi burada padişahın yeni padişahın olduğunu görünce halk tabi sevinç içinde bunu da kutlamışlardır. Belki bir dönem orada geçerli olan bir şey daha var. Vahdettin'in de tebdili kıyafet ettiği yani kıyafet değişikliği yaparak halkın içine girip halkın meselelerini dinlediği söylenir. Yani biliyorsunuz ki bu en geçerli olan 4. Murat dönemidir. Bu işin en fazla ayyuka çıktığı yerdir. Bunu da onun da yaptığını görüyoruz. Şimdi istifa 23 Temmuz 1918'de müttefik devletler İstanbul'u uçaklarla bombalamaya başlamışlardır. Temmuz 1918. Burada biz en önemli sebep şudur. Müttefik devletler bunu yaparak Osmanlı'yı sulh yapmaya yani anlaşma yapmaya doğru itmektir. Hedefler oydu. Ve bu uçaklar bir taraftan bombalama yapmıştır, bir taraftan da ilan asmıştır. Yani denmiştir ki bütün diğer müttefikleriniz teslim oldular, siz de teslim olun artık bu işin başka yolu yok denmiştir. Ve biliyorsunuz ki Osmanlı'da çok önemli bir olay vardır. kılıç kuşanma merasimi yapılır padişaha. Ancak kılıç kuşanma merasimi ancak Eylül 1918 yani 3-4 ay sonra Eyüp'te gerçekleşmiştir. Kılıç kuşanma da çok önemlidir. Çünkü nedir buradaki ana nokta? Hani bu kuşanma merasiminde Vahdettin bu savaş ilanı veren Haydarizade, Şeyhülislam Haydarizade'nin kendisine kılıç kuşanmasını istememiştir. Çünkü bu savaşta yani iddiatçıların bu dünya savaşında işte ve ülkeyi bu duruma getirmelerinin sorumluları olarak onları da gördüğü için bu kılıç kuşanma merasiminde başka bir kimsenin gelmesini istemiştir. Ve burada da çok önemli bir bunun peygamber sülalesinden olması tercih edilir bu kılıç kuşanma merasiminde. Biliyorsunuz ki Senusiler vardır. İtalya'da biliyorsun İtalyanlara karşı mücadele veren bu Trabzonskarp civarında. Bu Senusiler, Ahmet Senusi o dönemde İtalya ile Trabzonskarp'ta yapılan savaşlarda büyük başarı göstermiş ama daha sonra İtalyanlara teslimden sonra Alman denizaltısıyla İstanbul'a getirilmiştir. Ve Senusi burada Senusi tarafından kılıç kuşanma yapılmıştır. Yani kendisi peygamber sülalesinden olduğu söylenmiştir. Ve Vahdettin daha sonra dedesi olan yani dedesidir Fatih'te Fatih türbesini ziyaret etmiş. Babası ise biliyorsunuz ki Babali'de yani Babali Caddesi'nde bulunan babasının kabrini ziyaret ederek burayı geçmiştir ve halk da tabi bu dönemde halkın psikolojisi de tamamıyla bu hükümetin devam etmemesi. Çünkü bu savaştan sorumlu olan iddiatçıların yönetimden bir an evvel çekilmesini istiyordu iddiatçılarda. Yani şey halk istiyor bunu. Ve bunun üzerine onlar da bir gün muhalefet bir takım şeyler yapıyor. Yani toplantılar yapıyor bu şeyin bir an evvel sona ermesi için. Ama bir yandan da düşünülen şey şu: az bir zararla savaşın yaralarını kapatmak. Yani sulhü alalım ama sulhü az bir yarayla, az bir durumla kurtaralım düşünüldüğü için. Ve bu yenilgi de tabii bir taraftan da iddiatçıları da birbirine düşürmüştü. İddiatçılar arasında İsmail Can Bolat vesaire gibi bunlar dahiliye nazırı dediğimiz o dönemde Enver vesaireler bu savaşın sorumlularını birbirine tutmaya başlamışlardır. Ve içlerinde tamamıyla bir birliktelik de artık söz konusu değildi. Ve bunun üzerine Meclis Mebusan'a gidilmiş, orada bir yemin merasimi işte yapılmıştır. Dönemde iki meclis var, bir Ayan Meclisi var, bir de Meclis-i Mebusan'da bu Meclis-i Mebusan binası da arkadaşlar Fındıklı'da. Bu bina Fındıklı'daydı. Yani bugünkü o Feriye Sarayları vesairenin olduğu yer ve sonradan yandığı gözüküyor. Ve yine Eylül 1918'de Filistin'de başlayan İngiliz hücumu kısa sürede Suriye ve atlamış Ekim sonunda Halep terk edilmiş. Bağdat düşmüş, sıra Musul'a gelmiş ve maalesef artık daha sonrasında ise Yıldırım orduları dediğimiz işte Atatürk'ün Mustafa Kemal Paşa'nın o dönemdeki komutanı olduğu ordular da yenilip Adana'ya kadar çekilmiş ve 7. Ordu dediğimiz Adana'daki orduyla birlikte Yıldırım orduları da görevine son verilmiş, yani ordu lav edilmiştir. Ve herkes yavaş yavaş İstanbul'a dönmeye başlamıştır. Cephelerde dediğim gibi artık cepheler sona ermiş. Ne olacak beklentisi içerisinde ve burada Fethi Okyar, işte bizim bildiğimiz, o da o dönemde iddiatçıdır ve Fethi Okyar da iddiatçıların önde gelenlerindendir ve burada yeni kabine kurulunca Fethi Okyar'ın da görev alması istenmiştir. Fakat Vahdettin babasının Selanik'e gönderilmesinde etkili olan, yani görevli olan Fethi Okyar'ın kabinede olmasını istememiştir. Fethi Bey diye geçen o dönemde. Daha sonra burada Rauf Orbay yeni kabine kurulmuştur. Ahmet İzzet Paşa kabinesi işte ilk kabine oluşmuş ve bu kabinede İttihatçılardan nedir? Cavit Bey, maliyeci, Rauf Orbay ve Fethi Okyar gibileri de kabinede yer almış. Ve Rauf Orbay ilk yaptığı iş Harbi Bahriye Nazırı'dır. Medet, birilerinden medet umma başlamıştır. Yani nedir? General Tausend dedim, biliyorsunuz Kütül Amare'de esir alınan ve Büyükada'da esir tutulan General Tausend'a gidilmiş ve Akdeniz filosu komutanı Amiral Galtrop, o dönemde en fazla gelecek gündeme, gidip onlardan araburculuk istenmiştir. Yani İngiltere ile artık sulh yapılmasının gerekli olduğu, sulha Osmanlı Devleti'nin artık yanaştığı ve sulh yapmanın gerekli olduğunu inanmıştır ve aracılar koymaya başlamıştır. Düşünün, yapılabilecek fazla bir şey yok. Ve İngiltere'de bu dönemde ikna edilmiş ve neticede Talat Paşa mührü 1918 tarihinde teslim etmiş, kabine Müşir Ahmet İzzet Paşa tarafından kurulmuş ve bu dönemde arkadaşlar 7. Ordu, yani Yıldırım Orduları dediğimiz ordu lağvedilmiş, Türk heyeti Rauf Orbay başkanlığında Mondros'a gitmiş. Biliyorsunuz çok önemli bir kısım bu. Belki bundan sonraki dönem çok bizi çok çok ilgilendirecek, üzecek bir dönemdir. Neticede 30 Ekim 1919'da Limli Limanı, Mondros Limanı'nda, Limli Adası'nın, bizim bildiğiniz Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma arkadaşlar her ne kadar işte belli bölgeler işgal edilmeyecektir vesaire denmesine rağmen, böyle güvenceler verilip edilmesine rağmen, burada en önemli madde vardır. Yani orduların terhisi şudur budur, silahların teslim edilmesi, sizin bildiğiniz mevzular bunlar, ama en önemlisi biliyorsunuz 7. madde dediğimiz işte müttefikler tamam kendilerinin güvenliğini tehlikeye gördükleri yeri işgal edeceklerdir maddesi. Daha sonra bizim için bu sürekli kullanılacak bir madde olacaktır. Yani çok fazla geçmeden, yani 30 Ağustos'ta biz mütarekeyi yapmamıza rağmen Kasım sonlarına doğru İngiltere İstanbul'un etrafını, yani şeyden başlayarak Beykoz vesaire veya işte bu Anadolu Hisarı, Rumeli Hisarı falan bölgesini tamamıyla resmi işgal değildir ama kontrol altına almıştır. Yani biz işgali her zaman işte 20 Mart 1920'de İstanbul resmen, o resmen işgaldir. İngiltere bu boğazın güvenliğini vesairesini yapmak için bu boğaz bölgesini tamamıyla kontrol altına hemen daha Kasım'ın başlarında almıştır. Ve bunun daha fazla geçmeden, yani göreceksiniz ki güney bölgesinde yine İngilizlerin güney bölgesinden, Suriye'den girecektir. Meşhur biliyorsunuz Antep, Maraş, Adana, Mersin bölgesini işgal edecektir. Daha sonra buraları kendisi Musul bölgesini hedeflediği için, petrolü hedeflediği için daha sonra İngiltere bu bölgeleri Fransa'ya bırakacaktır. Bu dediğim işgal alanlarını, yani Maraş müdafası, Antep müdafası falan gibi alanlarda tamamıyla bir şekil oluşacaktır. Ne olmuştur bu dönemde? İşte Dolmabahçe, bir anda Dolmabahçe önü arkadaşlar müttefik devletler tarafından işgal edilmiştir. Boğaz bölgesi kesilmiştir. Ve bu arada hep şey yapalım, yani çok önemli bir şeydir. Burada padişahın bu dönem içerisinde yine boş durmadan bir şeyle görüşmesi var. Mustafa Kemal'in Samsun'a gönderilmesi, yani görevlendirme belgesi. Bu çok önemli bir noktadır. bunu verdikten sonra belki bu kısmı şeyde Samsun'a çıkış öncesinde bitirmek lazım. Bahattin bir çare aramaya başlanmıştır ve sürekli hükümet değiştirmiştir ama hükümet değişikliğinin pek bir şeye çaresi yoktur. Çünkü yavaş yavaş müttefik devletler alanı daraltıp Anadolu'nun içlerine doğru işgale yavaş yavaş başlamışlardır. Ve bu gözükmüştür ki bir çare gerekir. Ve bu dönem içerisinde yapılan müzakereler sonunda daha önce de Mustafa Kemal Paşa'yı yaveri olarak Almanya'ya gidişinde de götürdüğü için kendisini tanıyor ve bir görüş alınıyor. Anadolu'ya kimi gönderelim? Bakın arkadaşlar, bir şeyi daha söyleyelim. Bir deyim vardır biliyorsunuz. Kahtı ricali duymuştursunuz. Kahtı rical, yani adam kıtlığı. Adam yok, yetişmiş adam yok dediğimiz kelime. Adam bulunamıyor. Yani görüyorsunuz önünüzde 7-8 tane kişi var. Onun dışında kişi yok. Ya yani sayabildiğinizde işte sağdan say 7, soldan say 7. Başka adam yok. Vahdettin çok önem verdi. İşte Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak vesaire vesairelerin hepsini tek tek çağırıyor saraya. Ve Anadolu'ya kimin gidebileceği veya kimin gitmesi gerektiğini konuştuklarında çıkan karar Mustafa Kemal Paşa üzerinedir. Onlar da onun tarafında kullanmışlardır oyunu yani. Ve karar veriliyor. Bakın, Mondros Mütarekesi sonra gerekçe de şu olmuştur. İşte Mondros Mütarekesi sonrası Samsun'da bir takım işte Müslümanlar Pontus vesaire ve diğerlerini katletmektedir. Bunu önlemek için bu bölgeye çok dirayetli bir komutanın gitmesi gereklidir. Bu gerekçeyle ve bu karar bu verilmiştir ve 16 Mayıs 1919 günü Yıldız Sarayı'nda Mustafa Kemal Paşa ile Osmanlı Sultanı Mehmet Vahdettin arasında bu çok önemlidir arkadaşlar, çünkü bir şey daha söyleyeceğiz. Bunu belki bundan sonraki kısımda bitireceğiz. Bir görüşme oldu. Paşa'ya Anadolu'daki görevinin mukaddesliği büyük bir önemle hatırlatılmış. Bu görüşmeyle ilgili bilgileri Mustafa Kemal Paşa daha sonra şöyle naklediyor, kendi naklediyor hatıratında. Yıldız Sarayı'nın küçük bir salonunda Vahdettin'in çok yakınında adeta diz dize oturuyorduk. Sağında dirseğini dayamış olduğu bir masa ve masanın üzerinde bir kitap vardı. Salonun boğaz içine doğru açılan penceresinde gördüğümüz manzara şu idi. Bu manzara çok önemli arkadaşlar. Neden? Biraz sonra söyleyeceğimize bir ön açacaktır. Manzarayı görmek için oturduğumuz yerden başlarımızı sağa ve sola bakmak, çevirmek kafiydi. Vahdettin hiç unutmayacağım şu sözleri söyledi. Paşa şimdiye kadar devlete çok hizmet ettin. Bunların hepsi artık bu kitaba girmiştir. Yani tarih kitabıymış o kitapta. Diyor ki o zaman bunun bir tarih kitabı olduğunu anladım. Dikkatle ve sükunla dinliyordum. Bunları unutun dedi. Asıl şimdi yapacağınız hizmet hepsinden mühim olabilir. Paşa, devleti kurtarabilirsiniz. Bu son sözlerden hayrete düşmüştüm. Hakkımdaki teveccüh ve itimadınıza teşekkür ederim. Elimden gelen hizmette kusur etmeyeceğime emniyet buyurunuz. Merak buyurmayınız efendim dedim. Noktayı nazar şahanenizi anladım. İrade-i seniyeniz olursa, yani emriniz olursa hemen hareket edeceğim ve bana emir buyurduklarınızı bir an unutmayacağım diye ekledim. Muvaffak ol hitabı şahanesine mazhar olduktan sonra huzurdan ayrıldım diyor. Bu Atatürk'ün, Mustafa Kemal Paşa'nın, o dönemi anlatırsa Atatürk yok, Mustafa Kemal Paşa'nın kendi hatıratında Vahdettin'le yapmış olduğu görüşmenin bu tutanağıdır. Harbiye Nezareti Mustafa Kemal Paşa'yı 9. Ordu kıtaat müfettişliğine tayin etmiş ve bir irade ile sadarete makamına da bunu bildirmiştir. Ne zaman? 16 Mayıs'ta. Görevlendirmedir bu. Sadarete gerekli irade almak üzere hemen harekete geçtiği anlaşılmış. Çünkü Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu'na tayinine dair irade 30 Nisan 1919'da çıkmıştır arkadaşlar. 30 Nisan daha 15 Mayıs vesaire ayrı. Yine aynı tarihte Harbiye Nezareti Mustafa Kemal Paşa'nın vereceği emirlerinin yerine getirilmesi için ilgili il ve sancaklara bir genelge göndermiştir. Biraz sonra bu genelgeyi açıklayacağım size çünkü çok önemli bir husus var orada. Ve sadarete bildirilmiş. Sadaret de bu genelgeyi hemen hazırlamış. Buna göre Nisan ayı içinde Mustafa Kemal Paşa'nın tayini yapılmış ve hangi illerin onun emrinde olduğu da belirtilmiştir o iradede. Yani görev belgesi. 5 Mayıs'ta Mustafa Kemal Paşa için istenen yetkiler meclisi vükelaca incelenmiş, kabul edilmiş. Aynı gün durum Mustafa Kemal Paşa'ya bildirilmiş. Göreve başlaması için acele etmesi istenmiştir. 8 Mayıs'ta Mustafa Kemal Paşa 9. Ordu kıtaat müfettişine tayin edilmiş. Böylece Mustafa Kemal Paşa Trabzon, bakın hepsi vilayettir, o dönemi ele alalım, il olarak bakmayın. Sivas, Erzurum, Van vilayetleriyle Erzincan, Canik müstakil livaları ve bütün bölgeler Diyarbakır, Bitlis, Mamuratül Aziz, Ankara, Kastamonu vilayetleriyle kol ordu komutanlıkları onun görev yaptığı zamanlarda kimseye danışmadan yapacağı müracaatların dikkate alacaklardı. Paşa aynı zamanda, burası çok önemlidir, askeri görevinin yanında mülki yetkileri de uhdesinde toplamıştır arkadaşlar. Ne demektir bu? Bütün valiler, mutasarrıflıklar, bütün her şey emrinde demektir. Bu hep kaçırılır. Yani milli mücadele döneminde askeri yetkiler denir ama mülki yetkiler hiçbir zaman göz ardı edilmiştir. Evet, burada mülki yetkiler de vardır. Ve Samsun görev şudur. Samsun bölgesinde huzur ve sükunun kurulması, silahların toplanması, varsa mevcut şuaraların kapatılması gibi gerekçelerle sonra kendisine Maraş ve Kayseri'de emrine bağlanmış ve bir hayrı kalabalık tutulmuştur. Gideceği şeyler de, yani yanındaki efrat. Burada bir şey söyleyeceğim yine. Müfettişlik karargahına mensupların 3 aylık masrafları hemen ödenmesi ve ayrıca 2 otomobilin de temin edilmesi sağlanmış. Kendisine bu konuda, buraya çok dikkat edin arkadaşlar. İstenen ödenekler için düzenlenen 3000 liralık avans ilmaberi Divan-ı Muhasebet, yani Sayıştay'a gönderildiğinden vize olunduktan sonra Maliye Nezaretine bildirilmiş. Yine Meclis-i Vükela'dan vükelaca alınan bir başka kararda şöyledir. Mustafa Kemal Paşa ve beraberinde bulunanların masrafları masarifi gayri melhuze, yani örtülü ödenekten tertibinin tesviyesine karar, yani örtülü ödenekten bütün istekleri yerine getirilmiştir. Ve bu gelişmeler üzerine nazırlar, İngiliz mümessilleri veda eden Mustafa Kemal Paşa, bakın gelişmeler üzerine nazırlar ve İngiliz mümessillerine veda eden Mustafa Kemal Paşa Samsun'a gitmek üzere hareket etmiş ve Kız Kulesi açıklarında İngiltere'nin kontrolünden geçtikten sonra maiyetiyle birlikte Karadeniz'e açılmıştır. Şimdi bir olay daha var. Burada bitireceğim. Ne var? Bize anlatılan bir şey daha var. Nedir? Bir gece ansızın sabahleyin Bandırma vapuru kimseye görünmeden sahilden, yani Boğaz'dan ayrılarak Samsun'a gitti. Arkadaşlar, o dönemin görevlisi olan General Bennett var. İngiliz kumandanı, bu bölgenin kumandanıdır ve İngiliz kumandanlığından 37 kişi için Vahdettin vize almıştır. İzin. Samsun'a gideceklerin iznini Vahdettin İngiliz mümessillerinden almıştır. Bu sayı 37'dir ama daha sonra Samsun'a gidenler ise bu sayı yarı yarıya düşmüştür. Yarısı gitmemiştir. Yani bu görev vizesi alınanların yarısı ise İstanbul'dan çıkmamıştır. Ve İngilizlerinden izin alınan, yani vize alınan kişiler İngilizlerin de görüşülerek Samsun'a doğru yola çıkmıştır. Bunu şimdi biz tarihi belki daha arta kısmı gelmedi çünkü bu dönem en karışık dönemdir ve bir 40 dakikaya sığacak kadar bir dönem değildir. Yani kusura bakmayın belki sonuna kadar gelemedik ama belki milli mücadelenin başlangıcına kadar geldik. Şunu söylemek lazım, yani bize her zaman söylenilen tarihte hainler efendim hainlerle vesairelerle kimisi kahraman kimisi hainle tarih okunmaz arkadaşlar. Tarih yapılanların edilenlerin artısıyla ve eksisiyle değerlendirildikten sonra tarih kararını verir. Resmi tarihte şu vardır, biraz önce dedim, yani siz bir tarafı yani Vahdettin'i savunup Vahdettin görevlendirdi Anadolu'ya derseniz hilafetçi ve Vahdettinci olursunuz. Şey, yani şablon budur. Öbür tarafı düşünürseniz işte Vahdettin İngiltere'ye çıktı. İngiltere'de zoru gördü, İngiltere'de kaçtı denir ki ben size şunu söyleyeyim belki yani bu dediğim gibi daha irdelenmesi gereken bu derin bir mevzudur. Karar, biliyorsunuz orayı da söyleyeyim. Daha sonra bu soru faslını belki 10 dakikayla tutabiliriz. Vakti açtım. 1 Mayıs biliyorsunuz 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasına karar verildikten sonra yani hem saltanat kaldırıldı ve saltanat kararıyla birlikte bir karar daha alındı aynı zamanda. Bütün Osmanlı hanedanının erkekleri dahil değil, yani erkekler hariç değil. Erkekler zaten hariç değil. Çocuklar, kadınlar, bütün Osmanlı hanedanında kim varsa alınan o kararla birlikte arkadaşlar yurt dışına çıkarılma kararı alınmıştır. Araya girenler olmuştur. Yani ya denmiştir ki işte Mustafa Kemal Paşa ve diğer karar vericilere denmiştir ki ya burada tamam erkekler saltanat şeyi yani işte mensubu diyelim veya saltanatın şeyleri olacak insanlar saltanatın varisleri ama çocuk ve kadınların bu işte bunların gönderilmemesi yani bunlara gerek olmadığı söylenmesine rağmen alınan karar gereği gece yarısı bir gemiyle birlikte yurt dışına hepsi çıkarılmıştır. Hiçbir kimse kalmamıştır. Yani bir İngiliz gemisidir elbette yani. Şimdi Vahdettin denmiştir işte bir İngiliz gemisiyle dışarı çıktı gitti. Böyle bir şey yok yani. Evet İngiliz gemisiyle çıktılar ama bütün hanedanın hepsi çıktı. Çıkarıldı yani. Çıkmadı, çıkarıldı. Şunu söyleyeyim. Hiçbir döneminde mesela Anadolu'ya çıkıp Mustafa Kemal Paşa'nın irtibatları 1900 meclisin açılışına kadar ve meclisin açılışından sonra Cumhuriyet'e kadar Mustafa Kemal Paşa şeyini gayet iyi yönetmiştir kendisine göre. Hiç ara açmamıştır. Sürekli mesela Sivas Kongresi sonrasında göndermiş olduğu padişaha bağlılık mesajında hilafete ve şunu söylemiştir. Hilafete ve saltanata bağlılığımız sonuna kadar vardır demiştir. Bu bağlılığı her zaman gördüm. Bu arada herhangi bir şey Anadolu'ya çıktığında işte bazı hareketler yaptığında işte çok bir anekdot vardır. Mesela bahçede çocuklar şarkı söylerken yani Vahdettin'in evinin önünde işte şeyin aleyhine bir takım demek çocuklar da duyuyor doğal olarak olayları. İşte Anadolu'da Mustafa Kemal Paşa ile ilgili çocuklar bir iki şarkı söylüyorlar yani aleyhine ve çıkıyor çocuklara diyor ki sizin çocuklar diyor o sizin dediğiniz gibi değil. Yani söylemen diyor öyle bir şeyler söylemen gerek yani yok öyle bir şey. Şimdi bunlar yapılmıştır ve Daha sonrasını biliyorsunuz. Yani bir hanedan dışarılarda, koskoca imparatorluğun varisleri dışarılarda, bunlar belki daha sonra incelenecek olaylardır. Yokluk, sefalet vesaire içerisinde ömür geçirmişlerdir ve hayatlarını işte biliyorsunuz ki borç para ve borçlar içerisinde kabirleri vesaire durumundadır. Yani şimdi düşünün işte kabirleri nerededir ve hani neticede iade-i itibar gereği bu insanların bir şekilde herkesin geldiğine göre hanedanın da yani bu toprakların en eski sahibi yani olan bir hanedan sülalesinin de Türkiye'ye getirilip getirilmesinden daha doğal bir şey olmadığını düşünüyoruz. Yani Türkiye'ye kimler gelmiyor ki yani? Bu kadar şeyin uzun tutulmaması gerektiğini söylüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yani kusura bakma bitiremedim. Çünkü dediğim gibi bunun bu dönemin bir kısa dakikalar içinde belki ikili üçlü okumalar şeklinde belki yer alması daha yerinde olacaktır. Çünkü bu dönem bizim dönemimiz yani Türkiye'nin en kritik dönemidir ve bu dönem sonunda Türkiye'nin geleceğine yön verilen kararlar alınmıştır. Yani bugüne geliş, bugünün sisteminin kararının verilişi, sistem kararının verilişi dönemleridir. Onun için bu dönemi yani bizlerin bilhassa muhafazakar çevrelerin daha derinlemesine bilip kuracakları yapıların nasıl daha nasıl olabileceğini de gözler önüne serer diye düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Öncelikle şu an tabi ve ayrıca bu işleri organize eden arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Sosyal Doku Kurumu'na da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu noktada biz evet.
Allah razı olsun. Yalnız benim bir sorum var. Sorum şu. Bu saltanat, hilafet ailesi yurt dışına gönderilirken, kararname ile gönderilirken onlara herhangi bir ödenek ve tahsis edilmiş midir? Yeni kurulan devlet tarafından.
Yani şunu söyleyelim ki hani her zaman denmiş girdir efendim işte bir sürü malzemeyi de yanlarında götürmüşlerdir işte diye. Yani biz doğal olarak biliyorsunuz ki Osmanlı'da hazine olarak iki çeşit hazine vardır. Bir hazine-i maliye dediğimiz maliye hazinesi vardır. Yani bu umumi hazinedir. Bir de hazine-i hassa dediğimiz yani padişahın cep haçlığı hazinesi yani kendine has hazinesidir ki orada ödemeler vesaireler kendine ait bir ödenek ayrılır o hazineye. Bu hazine-i hassadır. Hazine-i hassanın içindeki malzemeler şeye aittir. Yani saltanatın yani oradaki insanlara kendine padişaha ve ailesine ait olan bir miktardır. Yani biz orada gidişte bir miktarı alıp da gidildiğini vesairenin olduğunu görmüyoruz. Yani biz biliyoruz ki yani ne kaldıysa geriye Vahdettin oralarda işte atıdır vesairedir şunlar bunlarıdır hiçbirini de yanına alıp götürdüğünü görmüyoruz. Ne varsa o milli mücadele döneminde harcandığını görüyoruz. Ve daha sonra hani yurt dışına çıkıldığında maalesef şu olmuştur. Bak bunları söylemekte bir beis yok. Çünkü biz milleti sadıka dediğimiz yani Ermeniler veya Rumlar buradan mübadeleyle birlikte işte daha sonraları gittiler ama 1924'le mübadeleyle Rumlarla yaptığımız anlaşmayla ve Ermenilerin daha sonra çıkışıyla orada arkadaşlar yurt dışına çıkışta maalesef çıktıktan sonraki hayatlarında bu insanlara bu insanlar yardım etmiştir. Şunu demişlerdir yani o Ermeni veya Rumlardan zengin olanlar. Yani biz sizden çok şey gördük. Yani çok ekmeğinizi yedik. Sizden çok yardımlar gördük. Ve o insanlar bu insanlara yardım etmiştir. Yani böyle görüyoruz. Devlet nezdinde öyle Çünkü yardım edecek zaten, devletin yardım edecek bir hali falan yok yani Türkiye'nin o dönemde. Zaten daha sonra Lozan'la göreceksiniz. Lozan'da yapılan anlaşmayla birlikte devlet borçlarını biliyorsunuz 1900 işte kaçlara kadar gelmiştir? Yani 50 vesairelere kadar gelen bir borç silsilesi vardır. Çünkü devlet hani biz her zaman söyleriz, şunu bir kez daha söylüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti yukarıdan inme, bugün anlatıldığı gibi, bazıların anlatıldığı gibi yukarıdan inme, yeni bir neslin işte gökten inip de Anadolu'ya veya buraya düştüğü bir yapı değildir ya. Biz Bagiyetü Suyuf dedi, yani kılıç artı demeyelim ama Bagiyetü imparatorluk, yani bir imparatorluk kalıntısıyız. Biz bir imparatorluğun devamıyız. Yani küçülsek de vesaire Türkiye Cumhuriyeti bir imparatorluk bakiyesidir. Bunu göremediğiniz müddetçe zannedersiniz ki evet bir yeni devlet şekli oluşmuştur. Ama bu oluşanları, bunu oluşturanlar bir Osmanlı paşasıdır, bir Osmanlı bürokratıdır. Yaşayanlar, dedelerimiz vesairelerimizle bir ayrılığımız var mı bizim? Yani ondan önceki dedemizde bir değişiklik mi var yani? Aynısını devam ettiriyoruz. Yani bu sistematik Türkiye'de maalesef kurulmak istenmemiştir. Sanki bu inen yeni yapı gökten yenice inmiş, oraya konmuş gibi bir yapı olarak görülüyor. Böyle bir şey yok.
Teşekkür ediyoruz. Sizden iki istirhamımız var. Birincisi, bu notlarınızı geri getirmeyi düşünüyor musunuz?
Şimdi tabi bu bunlar ben sizi tabi notları daha sonra elimde olmadığı için bunlardan verme sözüm olsun. Şeyi yok, ne derler, baskısı yok. Yeniden bir baskı olacak. Şunları da bir kitap haline getireceğim. Şu yeni bir kitap formatı var. Söz olsun ki onları size, yani bunu da şey yapabiliriz. Bu Sarı Hatipzadeler de arkadaşlar şeydir, yani Sarı Hatipzadeler, Sarı Sözen dediğimiz bugünkü Nuret şey Sarı Sözen var ya, Muzaffer Sarı Sözen. Bu aile Sarı Hatipzade'dir. Türkiye Cumhuriyeti döneminde bunlara yeni Türkçe'de Sarı Hatip'i sarısı kalmıştır. Hatibe Sözen kelimesi eklenmiştir. Yani Sözen kelimesi Hatip kelimesinin karşılığı olarak görülmüştür. Sarı Hatipzadeler Sarı Sözenler olmuştur. Bu aile Sivas'ta çok tanınan ulema ailesidir. Aynı zamanda bir seyit ailesidir. Yani Osmanlı'dan burada Osmanlı dönemindeki silsilesi de ele alınıp edildiği için bunu da size temin edebiliriz. Yani onu arkadaştan temin edip, bende bir tane var.
Sivas
Onları size
Belediyesi'nden.
belediyeden basılmıştı. Biz de ona katılmıştık. Yani ben Sivas Müftüsü Abdurrauf Efendi'yi orada anlatmıştım Osmanlı belgelerine göre. Böyle bir şey oldu. Kitapları size daha sonra iletiriz yani.
İyi
Onun
ki,
da şeyini
teşekkür ederim.
yapalım.